Vicdan Çiçeği. Mehmet Uhri. Her şey öğle arasında bir konuyu danışmak için odasına uğradığım doktor arkadaşımın kitaplığından Elias Canetti'nin körleşme kitabını elime almamla başladı. Kitap bir hastası tarafından meslektaşıma imzalanıp hediye edilmişti. Yıpranmış görünüyordu. Sayfalarını karıştırırken üzerinde isim ve telefon numarası yazılı bir kağıt parçasını görünce önemli olup olmadığını sordum. Meslektaşım kitabı ve içinden çıkan kağıdı bir süre inceledikten sonra "Vicdan çiçeği, nasıl unuturum, bunu anlatmalıyım" diyerek oturmamı istedi. Kahvelerimizi yudumlarken o küçük kağıt parçasını eline alıp baba ve kızıyla yaşadıklarını anlatmaya başladı. Birkaç yıl önceydi. Adamcağız 70'li yaşlardaydı ve hastalığı ilerlemişti. Beklenen sonun yakın olduğunun farkındaydı. Ağarmış saçı sakalı ve hep ilgiyle bakan griye çalan mavi gözleriyle odasında kitap okurken veya sessizce televizyon izlerken görüyorduk onu. En başından beri hastalığını suskunlukla kabullenip ameliyat ve tedavi süreçlerine uyum göstermiş, hiç zorluk çıkarmamıştı ancak hep yalnızdı. Tüm tedavi süreçlerinde birkaç arkadaşı dışında yakınlarından kimse ziyaretine gelmemişti. Bir akşam üzeri yatağından kalkıp hasta haliyle odama gelmiş, elime üzerinde isim ve telefon numarası yazılı bir kağıt tutuşturarak "Bana bir şey olursa bu telefona haber vermenizi rica ediyorum ama lütfen şimdi değil, her şey bittikten sonra" demişti. "Bu o kağıt mı?" "Evet. İlerleyen günlerde hastalığına çoklu organ yetmezliği de eşlik etmeye başlayıp hastamızı yoğun bakıma alınca bu kağıtta yazan numarayı arama gereği duydum. Telefonu açan hanımefendiye kendimi tanıttım, hastamız hakkında bilgi verdim. Telefon numarasını nereden bulduğumu sordu. Numarayı hastamızdan aldığımı ve aramızda geçen diyaloğu anlattım. Sessizce dinledi. "Peki" diyerek telefonu kapattı ancak o gün gelen giden olmadı. "Gelmedi ha?" "O gece nöbetçiydim. Gece yarısına doğru hastane güvenliği hastamızın adını veren bir ziyaretçisi olduğunu ancak gözünün pek tutmadığını söyledi. Gelen 30'una yakın yaşlarda baştan aşağıya siyahlar giyinmiş, aşırı sayılabilecek koyu renk makyaj yapmış değişik bir kadındı. Hastanın nesi olduğunu sorduğumda cevap verip vermemekte tereddüt etti. Aksi halde ziyaretinin mümkün olmayacağını söyleyince hastanın yıllardır görüşmediği babası olduğunu söyledi. Yoğun bakım şartlarında ziyaret yasak olsa da üzerine uygun kıyafet giydirerek kısa bir süre görüşme için babasının yanına aldım. Hanımefendi yoğun bakım şartlarından etkilense de sakin olmaya çalışarak babasına yaklaştı. İzin isteyerek elini tuttu. Hastamız hafifçe gözlerini açtı. Kızını görünce monitördeki kalp atımı hızlandı. Heyecanlanmıştı. Bana döndü ve sitemeden gözlerle bakarak "Her şey bittikten sonra, şimdi değil demiştim" dedi. Kızına dönüp "Geldin ha" dedi. O ana kadar sesini çıkarmadan babasını izleyen kız, sesini yükselterek konuşmaya başladı. "Evet, buradayım. Arayıp hastanede olduğunu söylediklerinde böyle birini tanımıyorum" diyerek telefonu kapatmalıydım. "Yapamadım. Merak ettim baba. Senin bir hastane köşesinde yardım beklerken nasıl göründüğünü merak ettim. Beni buraya getirenin ne olduğunu biliyorum baba. Sana olan öfkem getirdi." "Gidecek misin?" dedi hastam. "Bilmiyorum. Hemen çıkıp gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Beni burada tutanın, gitmeme engel olanın ne olduğunu da bilmiyorum." Araya girip görüşmenin bittiğini söyledim. Birlikte yoğun bakımdan çıkarken kızının da babası gibi griye çalan mavi gözlere sahip olduğu dikkatimi çekti. Kızı "Hiç gelmemeliydim, neden geldim ki?" diye söyleniyordu. Hastamızın hep yalnız olduğunu, bir iki arkadaşı dışında yakınlarından kimsenin ziyarete gelmediğini, ilk kez bir akrabasını gördüğümüzü söyledim. Öfkeyle bir şeyler mırıldandı. Hastalığını ve durumunu anlatıp kritik sürece girildiğini, her an her şeye hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayınca "Onu bu halde bırakamam" diye söylendi. Ziyaretçimizi bekleme odasında bırakıp işime koyuldum. Ertesi sabah ve daha sonraki günlerde de hastaneden ayrılmadı. Bu arada beklemediğimiz bir gelişme oldu. Yaşamsal bulguları hızla düzelen hastamızı yoğun bakımdan çıkarıp tekrar hasta odasına aldık. Bu iyi gidişi kızının yanında olmasının moral etkisiyle ilişkilendirdik. Birkaç gün gayet iyi gitti ama bir sabah babayla kızın yüksek sesle tartıştıkları bilgisi gelince odalarına girip kapıyı kapattım. Kızı yine öfkelenmiş babasına söyleniyor, hastamızsa yaşlı gözlerle sesini çıkarmadan dinliyordu. "Dinle beni baba. Zamanında o çok değerli oğlunun hastalığına umut olur diye ilerlemiş yaşınıza rağmen beni dünyaya getirdiniz. Ne iliğim işe yaradı ne de oğlun kurtuldu. Oğlunu yitirince ardına bile bakmadan evi terk edip gittin. kendine başka bir hayat kurdun. Sayende yuvası dağılmış, işe yaramaz, uğursuz, beceriksiz biri oldum. Hep bir eksiklik ve yanlışlık duygusuna mahkum ettin beni. Böyle yaşamak kolay mı sanıyorsun? Sormadım Say kızım. Ne yapıyorsun diye sormadım Say, dedi yaşlı hastamız. Öyle olmuyor. Sen sormasan da bu dünyaya neden geldiğimi ben sorup duruyorum. Hep bir şeyler eksik kalıyor. Nedenini bilmediğim suçluluk duygusuyla yaşamanın ağırlığı öyle eziyor ki yok olup gitmek bile sorunu çözmüyor. Bu yüzden senden hep nefret ettim. Yüzünü hayal meyal hatırladığım ölen kardeşimden de en az senin kadar nefret ettim. O hastalanmasaydı hiç dünyaya gelmeyecek, böyle bir hayatı yaşamak zorunda kalmayacaktım. Git o zaman kızım. Bırak da rahat öleyim. Lanet olsun, gidemiyorum. Bir şey beni burada tutuyor. Sanma ki insanları umursuyorum. Kimin ne dediği umurumda bile değil. Ama yine de gidemiyorum. Gidilmiyor kızım. Gerçekten gidilmiyor. Uzaklaştım sanıyorsun. Bedenin gitse de aklın takılı kalıyor. Yaşadıklarını unutsan da o sırada hissettiğin duyguları unutmuyor. Her fırsatta hatırlıyor, yeniden yaşıyorsun. Bu tartışma sırasında hastam araya girerek bana, keşke hiç vermeseydim o kağıdı size. Vaktinden erken bir buluşma oldu bu. Keşke her şeyi olduğu gibi bıraksaydık. Servisteki diğer hastaların huzurunu kaçırdığımız için üzgünüm, dedi. Doktor arkadaşım bir süre susup kahvesini yudumladı. Kütüphanesinden aldığım kitabı elimden bırakmadan devamını da anlatmasını rica ettim. Tartışmanın şiddeti geçince kızın babasının yatağına oturup sinirle ağladığını, babasınınsa yatağında doğrulup elini kızının omzuna atarak konuşmayı sürdürdüğünü anlattı. Sen de annene benziyorsun. Aksini düşünsen de o gece buraya merak ettiğin için değil, vicdanını dinleyip geldiğini biliyorum. Vicdan tohumunu içinde yeşertip olgunlaştırmış, çok güzel bir insan olmuşsun. Yanılıyorsun. Bana olan onca öfke ve nefretine karşın seni buraya vicdanın getirdi. Sana bu kadar kızgın olduğum halde neden gidemiyorum baba? Merhamet duygun yüzünden kızım. Vicdanın seni sadece harekete geçirir. Devamı için merhamet gerekir. Küçükken annen de sen de sahipsiz yavru kedi bulunca üzülür, bir şeyler yapabilmek için çırpınırdınız. Sizi harekete geçiren vicdanınızdı. Çözüm bulamayınca o yavru kedileri sahiplenip eve alansa merhamet duygunuzdu. Anlamadım, bunlar farklı şeyler mi? Vicdan içinde açan bir çiçektir kızım. Sen o çiçeği merhametle sular, yaşatırsın. Ben yapamadım. İçimdeki çiçeği yaşatamadım. Oğlumun hastalığı sırasında merhamet duygumu yitirdim. Her şeyden, herkesten kaçtım ancak görüyorum ki rahmetli annen benim veremediğimi sana fazlasıyla vermiş. Bu sözlerden sonra baba ve kızın birbirine sarılıp bir süre ağlaştıklarını ve onları öylece bırakıp odadan çıktığını, bu kitabı da o gün hastamızın imzalayıp özür niyetine kendisine hediye ettiğini anlattı. Peki sonra ne oldu diye sordum arkadaşıma. Çok geçmeden hastalık beklenen seyrine döndü. Bu kez olaya karaciğer yetmezliği de katılmış, hastamızın durumu ağırlaşmıştı. Bilinç bulanıklığı hızla derin koma haline dönüştü ve sonraki birkaç gün içinde hastamızı kaybettik. Kızı hep yanındaydı. Defin işlemleri için odama uğradığında emeklerimiz için teşekkür etti. Ayağa kalkıp elini sıktım. Başlangıçta o gece aceleci davranıp erken haber verdiğim için pişmanlık duyduğumu ancak şimdi öyle düşünmediğimi anlattım. Kadıncağız başını önüne eğip babamın başında beklerken hastaları ve yakınlarını görünce kendimi sorguladım. Kardeşime uygun ilik bulma uğruna dünyaya gelmiş ancak iniği işe yaramamış biri olarak kendimi hep eksik ve hatalı görüyordum. Babam da öldü. Aileden geriye hayatta bir tek ben kaldım. Rahmetli kardeşimin hastalığı da dahil sanki her şey benim hayata gelmem ve tutunmam için kurgulanmıştı. Öyleyse bunun bir anlamı ve yaşadığım hayatın bir amacı olmalı diye düşünmeye başladım. Bu bana iyi geldi, dedi. Bundan sonra ne yapmayı düşündüğünü sorduğumdaysa, henüz bilmiyorum ama artık kendimi eksik, hatalı ve ezik hissetmiyorum. İçimdeki merhamet duygusunun bana yol göstereceğine inanıyorum. Her şey için teşekkürler doktor bey, dedi. Belgeleri alıp odadan sessizce çıkıp gittiğini, elindeki küçük kağıt parçasının işte tüm bu anıları hatırlattığını söyledi. Kitabı okumak için ödünç almak istediğimi söyledim. Kağıdı bana uzatıp, Bu kağıt o kitabın içinde kalsın. Kitabın benim için anlamını biliyorsun. İşin bitince iade etmeyi unutmazsın umarım.